Ayrım 14. 13. Bölüm. Taif'te ölüm. Mithat Paşa son mektuplarından birini Kilikyan Vasıf Efendi'ye yazdı. Nasıl ve kiminle gönderdiği belli değildi. Ne var ki? Mektup Paris'te Vasıf Efendi'nin eline geçtiği zaman paşa boğdurulmuştu. Mithat Paşa bu mektubunda şöyle diyordu. Oğlum, beni artık yok say. Çocuklarım yetim kalacak. İşkencelerimin sona ermesi için ölümü yeğliyorum. Allah zavallı çocuklarımın yardımcısı olsun. Elveda. Vasıf Efendi o günlerde paşanın eşi Şehriban Hanım'dan da şu mektubu aldı. Muhterem Vasıf Efendi, Ali Haydar çok hasta. Mesrure de hasta yatıyor. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Mabeyine mektubu yazıp durumumuzu anlatmaya çalıştım. Cevap bile gelmedi. Mithat Paşa, ölümünden bir gün önce Hafız Ali Vasfi Efendi'ye de bir mektup yazarak elden gönderdi. Paşa o mektubunda şöyle diyordu. Bizden umut yoktur. Zira bir nedenle zehirleme işi uzayacak olursa beni tek başıma hapsederek kimse görmeden rahatlıkla öldürecekler. Bundan sonra artık hiç haberleşemeyeceğiz. Ben ölünce sizde olan paranın 10 lirasını fakir fukaraya dağıtın. Eğer daha fazla para gerekirse İzmir'deki ailemden istersiniz. Gönderirler. Sandıkta olan şeyleri elinizde bulundurun. Ben öldükten sonra helalimden harcarsınız. Bu mektubun yazılmasından bir gün önce Mekke'den Taif'e 2 bölük asker, 2 top ve 1 manga asker gönderilmişti. Mithat Paşa ölümünün yaklaştığını anlayınca oturup vasiyetnamesini yazdı. Vasiyetnamede kısaca şöyle diyordu. Ey muhterem eşlerim Naime ve Şehriban hanımlar, kızım Memduha ve kız kardeşim Sıdıka hanımlar, oğlum Ali Haydar, kızlarım Yeşime ve Sabire, Mesrure, torunlarım Kemal ve Mükerrem, hepinizi Allah korusun. Bundan sonra artık İstanbul'a gitmenize bir engel kalmayacağı için İzmir'deki fazla eşyayı ve hayvanları satıp İstanbul'a gidin ve konağa yerleşin. Gereksiz adamların işlerine son verin. Konağın selamlık avlusundaki parmaklığın yerine bir duvar çekin. Dost sanılan bir takım düşmanlarla artık ilişkilerinizi kesin. Hepiniz bir arada barış içinde yaşayın. Oğlum Ali Haydar, torunum Kemal ve kızım Besime din kurallarını öğrensinler. Türkçeyi güzel öğrenmek için de mahalle mekteplerine gitsinler. Kendilerine uygun ve yetkili öğretmen bulursanız öyle bir eğitim görsünler. Gerekli dini bilgilerini öğrendikten sonra Ali Haydar'ı Mektebi Sultani'ye gönderin. Orasını bitirdikten sonra tüccardan birinin yanında ticaret mesleğini öğrensin. Zinhar devlet hizmetine ve kaleme konulmasın. Tüccardan Hristaki Efendi'ye senetsiz olarak aldığım 2500 liradan, bizim Tayfır Efendi'ye de 450 liradan başka kimseye borcum yoktur. Bu borçlar Sarraf Kevork'tan olan alacağımın karşılığıdır. Vasiyetnamenin bundan sonraki bölümlerinde paşa kendi alacaklarından söz ediyor. Bunlardan da paşanın Avrupa'da sürgünde bulunduğu dönemde ambarlar denen yerdeki tarlalarını satıp paralarını Paris'e ve Londra'ya getirterek çeşitli yerlere yerleştirdiği anlaşılıyor. Paşa, vasiyetnamesinde bu paraların nerelere verileceğini belirtiyor. Vasiyetnamenin sonunda da şöyle diyordu. Hiçbir şeye esef ve keder etmeyin. Bunca kusurum ve günahım oldu. İnşallah Allah bunları bağışlar. Böyle bir durumun manevi mükafatından sizler de yararlanırsınız. Hiç kimseye fena bir şey söylemeyin. Her şeyi ilahi adalete bırakın. Her şey Mahkeme-i Kübra'da çözülür. Her zaman kullandığım Mithat yazılı resmi mührümü kimsenin eline geçmesin diye İzmir'den gelirken denize attım. Mühür başkalarının eline geçer de çocuklarıma ileride zarar verirler diye korktum. Mühür ortaya çıkmazsa hiç merak etmeyin. Mezarımın üzerine yaldızlı taş konulmasın. Sadece siyah bir yazıyla aşırı gayretine feda olan Mithat Paşa'nın mezarıdır yazılsın. Yeter. Mithat Paşa tek başına odaya kapatılmadan önce zaman zaman Hayrullah Efendi ile dertleşiyor. İçini döküyordu. Bazen de başında sarık, sırtında hırka Hayrullah Efendi ile karşılıklı Kur'an okuyorlardı. Yine böyle bir günde Mithat Paşa, Hayrullah, efendiye şunları söyledi. Ölümü düşünüyorum. Ölüm denen şey 5 dakikalık bir acıdır. Lakin hangi şekilde ölmek daha iyidir? Asılmak mı? Kesilmek mi? Kurşunla vurulmak ya da gülle ile parçalanarak mı? Yoksa bir hastalığa yakalanıp ölmek mi acaba daha kolaydır? Onu düşünüyorum. Zira bu kalp eskidi. Yaş 65'e geldi. Bundan sonra yaşamak benim için iyi değildir. Mithat Paşa'nın Taif'te işkence gördüğü, o sıralarda Avrupa ülkelerinde de duyulmaya başlamıştı. İngiltere'de Sutherland Dükü, Paşa'nın yakın dostuydu. Mithat Paşa sürgündeyken Dük onu 15 gün şatosunda konuk etmiş ve aralarında yakın dostluk ilişkileri kurulmuştu. Paşa'nın Taif'te işkence gördüğünü duyunca yatına binerek doğru İstanbul'a geldi. Niyeti padişahı görüp Mithat Paşa'ya insanca davranılmasını istemekti. Dük, yatını Tarabya koyuna çektikten sonra Yıldız Sarayı'na giderek padişahla görüşmek istediğini bildirdi. Saraydan hiç ses çıkmadı. Ertesi gün yeniden mabeyine giderek çok acele huzura kabul edilmek istediğini haber verdi. Bu kez de kendisine Hünkar'ın o günlerde çok meşgul olduğunu ama ilk fırsatta kendisini kabul edeceğini söylediler. Padişah Dük'ün gelişinin nedenini anlamıştı. Eğer kendisiyle görüşecek olursa belki de yüzü tutmayacak ve olumlu bir tepki gösterecekti. Bu yüzden baş mabeyinciye Dük'ü oyalamasını söyledi. Dük orada 2 gün daha bekledi. İngiliz Büyükelçiliği de kendisine yardımcı olmuyordu. Dük, Abdülhamit'i göremeyeceğini anlayınca büyük bir karamsarlık içinde İzmir'e gitti. İngiliz konsolosunun yardımıyla Mithat Paşa ailesinin oturduğu evi buldu ve paşanın eşiyle görüşmek istediğini haber verdi. Paşanın oğlu Ali Haydar o yıl 10 yaşlarındaydı. Yanına köşkün kahyasını alarak limana gitti. Bir sandalığa binerek yata ulaştılar. Dük Ali Haydar'ı sevgiyle karşıladı. Heyecandan gözleri doldu. Çocuğu kucaklayıp öptü. Sonra, beni annene götür. Acısını paylaşmak istiyorum, dedi. Birlikte köşke gittiler. Paşanın 2 eşi de oradaydı. Dük her ikisini de selamladıktan sonra, sizin için ne yapabilirim, diye sordu. Paraya ihtiyacınız vardır herhalde. Ben size her ay geçiminizi sağlayacak kadar para göndereyim, dedi. Naime Hanım da, Şehriban Hanım da buna kesinlikle karşı çıktılar. Paraya ihtiyaçları olmadığını söylediler. Oysa güç bela geçiniyorlardı. İkisinin de gözleri yaşla doldu. Sutherland Dük büyük bir buruklukla İzmir'den ayrıldı. Mithat Paşa'nın öldürülmesine karar verildikten sonra bir yüzbaşı ile 3 mülazım Arif Ağa'yı yanlarına çağırtarak şöyle dediler. Bak, Ağa, sen sözünde durmadın. Bizi oyalamaya çalışıyorsun. Ama biz kararımızı verdik. Paşanın işini bu gece bitireceğiz. Emir çok yukarılardan geliyor. Kimse buna engel olamaz. Aa, sen kimsin ki karşı koyacaksın? Aklını başına topla. Paşa, maşa yok artık. Ne diyorsak onu yapacaksın. Bu gece paşanın odasının kapısını açık bırakacaksın. Biz hiç gürültü çıkarmadan işimizi bitireceğiz. Anladın mı avanak Arif Ağa yüzbaşıyı sessiz sessiz dinledikten sonra anlamadım yüzbaşı efendi dedi. Ben böyle bir şey yapamam. Ne kapıyı açık bırakırım ne de pencereyi. Gelin beni de öldürün isterseniz. Bunları der demez Arif Ağa odadan çıktı ve doğru paşanın yanına vararak aman paşam siz bu gece odanıza gitmeyin. Öbür paşalarla birlikte oturun. Birbirinizi sakın yalnız bırakmayın. Bu gece sizi bitirmek istiyorlar, dedi. Mithat Paşa tam odasına çekilecekti ki, bu sözleri duyar duymaz Mahmut Paşa'nın odasına geçti. Arif Ağa'nın sözlerini subaylar da duymuştu. Kendisini hemen kıskıvrak yakalayıp kışlaya hapsettiler. Paşalar ve bütün mahkumlar telaş içindeydiler. Derken Memiş adında bir mülazım. Paşaların oturdukları odaya girerek, albayın selamı var, dedi. Aranızda konuşmak yasak. Toplu halde oturmanız da yasak. Herkes kendi odasına geçecek. Mithat Paşa, mülazım efendi, dedi. Biz şuradan şuraya gidemeyiz. Eğer bizi süngü gücüyle dağıtacaksanız onu da siz bilirsiniz. Çekin süngülerinizi de görelim. Mithat Paşa'nın bu direnişi karşısında subaylar ölüm kararını o gece uygulamaktan vazgeçmek zorunda kaldılar. İnfaz ertesi güne bırakıldı. Arif Ağa kaleye hapsedildiği için ertesi akşam Mithat Paşa yanına Namık Paşazade Ali Bey'i aldı. Geceyi birlikte geçirmeye karar verdiler. Ali Bey, Paşa'yı koruyacaktı. Gece ikisi de uykudayken odanın kapısı kırıldı. Artık her şey belliydi. Mithat Paşa o gece öldürülecekti. Bunun için ilk iş olarak Ali Bey'i yaka paça odadan çıkardılar. Mithat Paşa soğukkanlılığını hiç yitirmeden odayı basanlara şöyle dedi. Evlatlar hoş geldiniz. Bilirim niçin geldiniz. Beni eziyetsiz boğunuz. Ama boğmadan önce size birkaç söz söyleyeceğim. Dinleyiniz. Siz vatanı korumakla görevli erlersiniz. Nasıl böyle bir cinayet işlersiniz? Zaten ben teslim olmuşum. Elimden ne gelir? Sizden evvela şunu rica edeyim. Bana izin verin. Abdest alıp iki rekat namaz kılayım. Yasin okuyayım. Beni ondan sonra boğunuz. Hepiniz genç ve Müslümansınız. İstemezdim ki benim gibi bir mücrimin kanıyla üstünüz kirlensin. Bir de şu var. Taif kutsal bir yerdir. Hatta Peygamber Efendimiz Taif çölünde eğlenmeyiniz ve ağaçları da kesmeyiniz. Haramdır. Demiştir. Sizler nasıl adam katledersiniz? Kur'an'da adı geçen kutsal bir yerde beni boğmaya nasıl cesaret edersiniz? Mahşer var. Peygamber var. Kitap var. Hesap var. Benim gibi maktullerin kanı kaybolmaz. Benim kanım diridir. Kurumaz. Bugün nöbet benimse yarın sizindir. Askerler paşayı dinlemediler. Biz askeriz. Emir kuluyuz. Demekle yetindiler. Zaten hepsi inlerinden kaçmış vahşi hayvan gibiydiler. Nerelerden toplanmıştı bu cellatlar? Başlarındaki yüzbaşı Çerkez İbrahim. İkincisi Üsteğmen Sandıklılı Nuri. Öbürleri de Kunduracı İsmail. Berber İsmail. Ahmet. Mehmet. Recep ve Osman adlarında erlerdi. Hepsi birden paşanın üzerine çullandılar. Ellerini, ayaklarını tuttular. Paşa hiç karşı koymadı ve kendisini cellatların eline bıraktı. Berber İsmail önceden hazırlanan yağlı ve sabunlu bir ipi paşanın boğazına geçirdi ve olanca gücüyle sıkmaya başladı. Paşanın gözleri yuvasından fırladı. Yüzü mosmor oldu. Nefesi kesildi. Birkaç çırpınıştan sonra can verdi. Katiller paşanın üzerine çullandıkları sırada koynundan deve derisinden bir cüzdan yere düştü. Berber İsmail, paşanın boğazına geçirdiği ipi çekerken yüzbaşı Çerkez İbrahim bu cüzdanı hemen kemerinin arasına sıkıştırdı. İçinden banknotların bulunduğunu umuyordu. Oysa cüzdanda bir tek mektup vardı. İtinayla katlanmış, sararmış bir mektup. Şehriban'ın paşasına yazdığı son mektup buydu. Paşa onu son güne kadar hiç koynundan çıkarmamış ve can verirken yüreğinin üstünde olsun istemişti. Şehriban şöyle diyordu. Sevgili zevcim, eşim, biricik paşam efendim, hiç bilemiyorum bu mektup elinize geçecek mi? Siz gideli 3 yıl oldu. Sizi evimizden, yuvamızdan, yurdumuzdan alıp çöllere götürdüler. Neden? Ne yapmıştınız? Suçunuz neydi? İnsan olmaktan başka. Siz bu vatan için çalıştınız. Doğru bildiğiniz yoldan ayrılmadınız. Sonuna kadar hakkı, hukuku, adaleti savundunuz. Sizi susturmak istediler. Susmadınız. Gerçekleri haykırdınız. Sizi ne parayla satın alabildiler, ne hediyelerle, ne de nişanlar ve rütbelerle. Siz bütün aklı başında insanlara örnek oldunuz. Hiç unutulmadınız paşam. Her yerde insanlar sizden söz ediyor. Ama seslerini duyamıyorsunuz. Bu suskunluk çığlıkların, haykırışların, gümbürtülerin öncesindeki bir korku sessizliği. Bu sessizlik bir gün patlayacak paşam. Hem de öyle bir patlayacak ki, yeri göğü yıkacak. Yıldız Sarayı tozdan dumandan görülmeyecek. Sonra ortalık aydınlanacak yavaş yavaş. Güneş bu kez batıdan doğacak paşam. O güneşin doğacağını siz müjdelemiştiniz zaten. Sevgili efendim, biricik hocam, bana dünyayı siz tanıttınız. Bana her şeyi. Ama her şeyi siz öğrettiniz. Benim dünyam Bağdat'ta bir köşkün bahçesi kadardı. O bahçede çiçek bile yetişmezdi. Bizi süngü gücüyle dağıtacaksanız onu da siz bilirsiniz. Çekin süngülerinizi de görelim. Ben cahil bir Çerkez kızıydım. Çölde kavrulup gidecektim. Beni siz keşfettiniz. İyiyi kötüyü, çirkini güzeli, yanlışı doğruyu sizden öğrendim. Bana düşünmeyi öğrettiniz. Olayların nedenlerini anlattınız. İnsanların dünyaya yön verebileceklerini deneyimlerinizle gösterdiniz. Kulaklarımda her an sizin sesiniz var. En bunalımlı günlerimde sizden güç alıyorum. Bu dünyanın yaşanmaya değer olduğunu anlıyorum. Ama sizsiz nasıl yaşarız paşam? Yalnız benim değil, bütün ailemizin, bütün toplumumuzun size ihtiyacı var. Ne olur artık gelin. Siz gittiğinizden beri İzmir'de imbat esmiyor. Güneş eskisi gibi pembe renkler içinde ufukta sulara gömülmüyor. Kuşların sesleri ve yaseminlerin kokusu duyulmaz oldu. Gelin de güneş doğsun. Dünyamız aydınlansın. Bizi bırakmayın sevgili efendim. Sakın bizi bırakmayın. Karamsarlığa ne olur kapılmayın. Tutuşturduğunuz meşalelerin çok yakında ışıklar saçacağını düşünün sevgili paşam. Bayrağı yetiştirdiğiniz gençler taşıyacaklar. Ama siz onların önünde olacaksınız. Umudunuzu kesmeyin sakın. Sizi örnek alan nice insanlar yetişti ve daha nice insanlar yetişecek ve açtığınız nurlu yoldan ilerleyecekler. Ama ne olur artık gelin. Dayanamıyorum. Neler söylenmiyor? Ne dedikodular anlatılmıyor? İnsanlar neler uydurmuyorlar? Hiçbirine inanmıyorum ama elde değil. Bozuluyorum. Sevgili paşam, Ali Haydar 12'sini dolduruyor. Artık koca delikanlı oldu. Sizi götürdükleri zaman 8'indeydi. Tek amacı size ulaşmak. Sizin gibi büyük bir adam olmak. Belki de öç almak. Beni korkutuyor. Vesim 6 yaşında oldu. Görseniz o kadar güzel ve tatlı ki. Bayılacaksınız. Sizin kucağınızdan hiç inmeyecek. Mesrure 4'e bastı. O sizi hiç hatırlamıyor. Nasıl hatırlasın? Siz gittiğinizde o 3 aylıktı. Çok söz dinliyor. Akıllı, zeki bir çocuk. Herkes onu biraz bana benzetiyor. Naime Hanım çok yorgun ve mutsuz. Sizin ayrılışınız onu yıktı. Hiç kimseyle konuşmak istemiyor. Hiçbir yere çıkmıyor. Zaten dostlarımız da azaldı. Bizimle görüşmekten çekindiklerini anlıyorum. Bizi tehlikeli insan sayıyorlar. Ne yapalım? Canları isterse, bir gün biz de onlarla görüşmeyiz. Değil mi efendim? Sevgili Zevcim, çamaşırlarınızın, gecelik entarinizin, fanilalarınızın arasına ufak lavanta torbaları koyup hepsini çekmecelere yerleştirdim. Tepsinizi, üstünde resminiz olan porselen kahve fincanınızı, ufak kadehlerinizi, konyağınızı da büfeye kaldırdım. Siz artık gelin de yine eskisi gibi her akşamüstü sevdiğiniz mezelerle tepsinize hazırlayıp koltuğunuzun önüne getireyim. Her şey sizi bekliyor. Canım kocacığım, size bir şey itiraf edeyim mi? Ama ayıplamayın beni. Sizin sıcaklığınızı da çok özledim. Utanıyorum bunları yazarken. Mektup başkalarının eline geçer de okurlar diye korkuyorum. Ama Allah'ın bildiğini kuldan neden saklayayım? Paşam, bütün kafam, ruhum, her yanım sizi bekliyor. Sizi çılgınca kucaklarım. Gelin, gelin, gelin. Çok çabuk. Yavrunuz Şehriban, Yüzbaşı Çerkez İbrahim'in bu mektubu anlamasına ve duygulanmasına hiç olanak yoktu. O cellatlarda duygu ne gezerdi? Mektubu buruşturmadan yere attı. Deri cüzdanı da, belki işe yarar diye kemerinin arasına sıkıştırdı. Katiller Mithat Paşa'dan sonra Mahmut Celaleddin Paşa'nın odasına yöneldiler. Cellatlar Paşa'nın bakıcısı Şükrü Ağa'yı o sabah Paşa'nın yanından alıp kışlada bir odaya kapatmışlardı. Kapı kırılınca Mahmut Paşa'ya saldırdılar. Paşa yastıklarla kendini korumaya kalktı. Ama 10 kişiye karşı tek başına ne yapabilirdi? Ey ehli Müslüman! Burada cinayet işleniyor. Beni öldürüyorlar. Lanet olsun zalimlere, diye haykırdı. Paşa'nın haykırışlarını işitenler kapılara koşuştular. Karşıki evlerden bile paşanın sesi duyulmuş ve herkes ürkmüştü. Bir süre sonra ses kesildi. Mülazım'ı evvel Ödemişli Mahmut adında bir cellat paşayı boğmak için yağlı ve sabunlu bir ip hazırlamıştı. Kelmemiş adındaki başka bir mülazım'ı evvel de bu ipi paşanın boynuna geçirmeye kalktı. Paşa uzun zaman kendini korudu. Boğuşma sırasında cellatlar paşanın kolunu da kırdılar. Zileli Ali adında bir asker paşanın husyelerini avuçlayıp koparmaya kalktı. Paşanın artık gücü kalmamıştı. Yağlı ipi boynuna geçirip olanca güçleriyle asıldılar ve paşa mosmor yere yuvarlandı. Abdülhamit, Said Paşa ve Topal Osman Paşa artık muratlarına ermişlerdi. Nuri Paşa çıldırdığı için cellatlar onu kendi haline bıraktılar. Paşa yandaki odadaki boğuşmayı, Mahmut Paşa'nın haykırışlarını, sonra inleyişlerini duyunca büsbütün aklını kaçırdı. Bağırıp bağırıp duvarı ve kapıyı tekmeliyor ve hıçkırıklarla ağlıyordu. Cellatlar Mithat ve Mahmut Paşaların işlerini bitirdikten sonra cesetleri şiltelerin üzerine yatırdılar ve sürükleye sürükleye kışla hastanesinin bitişiğindeki gasilhaneye taşıdılar. Yerde sürüklenirken Mahmut Paşa'nın bir ara gözleri aralandı. Cellatlardan biri, "Aman Allah, bu herif daha gebermemiş," diyerek paşanın boğazına sarıldı ve olanca gücüyle bastı. Oysa paşa çoktan can vermişti. Cellatlar işlerini tam olarak din kurallarına uygun bir biçimde bitirmek istiyorlardı. Yani cesetleri kefene saracaklardı. Ama gece yarısı nereden kefenlik bez bulacaklardı? Bunu önceden düşünmemişlerdi. Kasabada Bursalı Ali Efendi adında bir manifaturacı vardı. Onu yatağından kaldırıp dükkanına götürdüler ve 4 arşın patiska aldılar. Sonra tabur imamı Yunus Efendi'yi uyandırdılar. "Kalk," dediler. "İki ceset var. Onları yıkayacaksın." Yunus Efendi, "Asla böyle şey yapamam," dedi. "Sizin bu zavallıları boğacağınız belliydi. Benden yardım beklemeyin. Öldürdüğünüz suçsuz insanların ne cesetlerini yıkarım, ne de cenaze namazı kıldırırım." Bunun üzerine cellatlar Taif'te kale duvarlarının dışında eski bir mezarlıkta sabaha karşı 2 mezar kazdırdılar ve cesetleri gizlice oraya gömdüler. Artık gün doğmaya başlamıştı. Uzaklardan develerin, eşeklerin ve horozların sesleri geliyordu. Taifliler de uykudan uyanıyorlardı. Ama geceyi uykusuz geçirenler de olmuştu. O zamanlar 7 yaşında olan bir çocuk ileride bu olayı anımsayarak şöyle diyecektir: "Evimiz zindanın karşısındaydı. Bir gece yarısı korkuyla uyandım. Anam ve babam büyük bir telaş içindeydiler. İkisi de titriyordu. O aralık ince ve zayıf bir ses duyuldu. Bu can veren bir insanın, aman Allah!" diye haykırışıydı. Sonradan anladık. O ses Mithat Paşa'nın sesiymiş. Hayrullah Efendi de gece yarısı o haykırışları ve iniltileri duyarak hemen kapıya fırlamıştı. Kapıdaki nöbetçiler ise, "Sen korkma efendi, sen yarın sabah evine döneceksin," demişlerdi. Cesetler gömüldükten sonra da Albay Lütfü Bey'le Binbaşı Bekir Bey Kışla'nın doktoru Neşit Efendi yanlarına çağırdılar. "Bekir Bey, doktor efendi," dedi, "çok üzgünüz. Paşalardan ikisini dün gece yitirdik. Buranın havasına dayanamadılar. Eh, ne de olsa yaşlı insanlar. Sabaha karşı ikisini de defnettik. Burası sıcak yer. Cesetler kokar diye korktuk. Belki mikroplan falan da vardır. Hastalık yayar. Taburları perişan ederler," diye düşündük. İyi etmemiş miyiz? Doktor efendi, çok iyi etmişsiniz binbaşım. Allah günahlarını affetsin. Doktor efendi hemen oracıkta kalemine sarılarak 2 ölüm raporu yazıverdi. Raporlara göre Mithat Paşa geçen yıl geçirdiği şişirip pençeden sonra son zamanlarda kasığında çıkan bir hıyarcık yüzünden 26 Nisan'da ölmüştü. Mahmut Paşa da tifoya yakalanmış ve 2 Mayıs'ta vefat etmişti. Mezar taşlarına da bu tarihler yazıldı. Mithat Paşa ile Mahmut Celaleddin Paşa'nın odalarında kalan ufak tefek eşyalar, çamaşırlar ertesi gün toplandı ve bir zabıt tutularak Taif Çarşısı'na götürüldü. Orada artırma ile satıldı. Kasam defteri denen bir tereke defteri düzenlendi. Her bir parça eşyanın kaçar kuruşa satıldığı o deftere yazıldı ve defter mabeyine gönderildi. Mithat Paşa'nın bakıcısı Arif Ağa hala hapis yatıyordu. Adamcağızın 5 parası yoktu. Hayrullah Efendi Paşa'nın İzmir'deki ailesine bir mektup yazarak Arif Ağa'nın zindandan çıkıp İzmir'e dönebilmesi için Naime Hanım'dan biraz para gönderilmesini istedi. Ya cellatlar ne oldu? Bu kadar az para verileceğini bilseydik bu işe girişmezdik, dedikleri anlatıldı. Ya öteki Taif mahkumları? Damat Nuri Paşa, Mithat ve Mahmut Celaleddin Paşaların ölümlerinden sonra büsbütün aklı dengesini yitirdi. Fatma Sultan, kocası Taif'e gönderildikten sonra herkese büsbütün küçerek dünyadan elini eteğini çekmiş. Tek başına yaşıyordu. Oysa daha 40 yaşındaydı. Kocasıyla hiçbir ilişki kuramıyordu. Taif'e giden geri dönmüyordu. Mithat ve Mahmut Celaleddin Paşaların öldüklerini öğrenince eşinin de öldürülmüş olduğunu düşündü. Bu saplantıdan kurtulamadı. Yatağa düştü ve 3 ay sonra 26 Ağustos 1884'te sonsuz acılar içinde öldü. Nuri Paşa'yla artık ilgilenecek hiç kimse kalmamıştı. Taif Kalesi'nde yaşamını birkaç yıl daha yoksulluk içinde sürdürdü. Kendine zindandaki dostları yardım ediyorlardı. Ama onların da güçleri tükenmişti. Bir süre sonra paşa büsbütün perişan oldu ve odasından hiç çıkamadı. Öldüğünü 2 gün sonra fark ettiler. Ölümünü İstanbul'da duyan bile olmadı. İdam mahkumlarından kol ağası Necip Bey 12 yıl yattıktan sonra 1893'te Taif hapishanesinde kanlı basurdan öldü. Yozgatlı pehlivan Mustafa, Murat Efendi'nin şehzadeliği sırasında köşkte şamdancı ve ibrikçi olarak çalışıyordu. Sultan Murat tahta çıkınca başka bir işe getirildi. Yıldız Mahkemesi hazırlanırken çok işkence gördü. Suçu üstlenirsen seni kurtarırız. Dediklerimizi söylemezsen gebertiriz, dediler. Kurtulacağını umut ederek hep yalan söyledi. Öteki sanıkları suçladı. Sonunda o da idama mahkum oldu ve 1891'de Taif hapishanesinde yoksulluk içinde öldü. Seyit Bey, Sultan Murat'ın ikinci mabeyincisiydi. 10 yıl hapse mahkum oldu. Taif'te 10 yılı doldurduktan sonra da kendisini hapisten çıkartmadılar. Perişanlık içinde orada öldü. Binbaşı İzzet Bey Abdülaziz intihar ettiği sırada Feriye Karakolu'nda görevli tabur komutanıydı. Sonra albaylığa yükseldi. Maraş'ta alay komutanı iken kovuşturma dolayısıyla İstanbul'a çağrıldı. Tutuklandı. 10 yıla mahkum oldu. 1894'te 10 yılını doldurduğu halde kendini hapisten çıkartmadılar. 9 yıl daha yattı ve 1903'te zindanda öldü. Şeyhülislam Hayrettin Efendi Yıldız'da yargılananlar arasında değildi. Ama Abdülaziz'in devrilmesi için fetva verdiğinden dolayı Taif'e sürüldü ve o da 17 yıl yattıktan sonra 1895'te Taif zindanında öldü. Taif'te öldürülen ve ölenlerin sayısı böylece 8'e yükselmiş oluyordu. Taif'ten 4 mahkum kurtulabildi. Ama tam 27 yıl çile çektikten sonra 1908'de meşrutiyetin ilanıyla Taif'ten kurtulanlardan biri mabeyinci Fahri Bey'di. Fahri Bey genç yaşta saraya girmiş ve 38 yaşında Abdülaziz'in ikinci mabeyinciliğine kadar yükselmişti. Padişahın intiharından sonra emekliye ayrıldı. Düzmece kovuşturma olayı başlayınca o da tutuklandı. Abdülaziz'in güya damarları kesilirken kollarını tutmuştu. Bu uydurma suçlamayla idama mahkum oldu. 27 yıl sonra İstanbul'a döndü. Anılarını yazdı ve 65 yaşında öldü. Namık Paşazade Ali Bey Abdülaziz'in intiharı sırasında Feriye Karakolu'nda görevliydi. Sonra tabur komutanı ve binbaşı olarak Dömeke'ye gönderildi. Kovuşturma açılınca tutuklandı. İstanbul'a getirildi ve idama mahkum edildi. Birkaç yıl sonra hapisten çıkartıldı ama Medine'ye sürgün edildi. Ancak 1908'de, yani 27 yıl sonra İstanbul'a dönebildi. 1925'te 80 yaşında öldü. Cezayirli Mustafa 14 yıl Sultan Murat'ın Kurbağalıdere'deki çiftliğinde çalışmıştı. Abdülhamit tahta çıktıktan sonra İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e gitti ve belediye çavuşu oldu. Kovuşturma sırasında o da tutuklanarak Yıldız'a getirildi. Çok işkence gördü. Cinayete katıldığı iddiasıyla idama mahkum edildi. 27 yıl Taif'te kaldıktan sonra 1908'de İstanbul'a döndü ve bir süre sonra öldü. Boyabatlı Hacı Mehmet de Sultan Murat'ın Kurbağalıdere'deki çiftliğinde bekçilik yapıyordu. Sultan Murat devrildikten sonra köyüne döndü. Kovuşturma açılınca onu da tutuklayarak İstanbul'a getirdiler. Çok işkence gördü ve Abdülaziz'in öldürülmesine katıldığı iddiasıyla idama mahkum oldu. O da 27 yıl hapiste yattıktan sonra 1908'de İstanbul'a döndü. Gördüğü işkenceler ve çektiği acılar yüzünden çok yaşamadı. 66 yaşında öldü. İşte Taif mahkumlarının acı sonu, korkunç ve kara. Bir bilanço. Bundan yalnız Yüce Hakan mı sorumluydu? Yoksa onun döneminde sadrazamlık, nazırlık yapmış bütün vezir, vüzera, jurnalci ve dal kavuklar alayı mı? Zat-ı Şahane'nin çevresindekilerin bu işkencelerden hiç haberleri yok muydu? O dönemde Abdülhamit'in gölgesinde ülkeyi yöneten sadrazamlar kimlerdi? Yıldız duruşmasının olduğu sırada sadrazam Sait Paşa iş başındaydı. Sait Paşa zaten Mithat Paşa'ya düşmanlığıyla tanınmıştı. 1882 Mayıs'ında devrildi. Yerine Abdurrahman Paşa geçti ama o ancak 3 ay sadarette kalabildi. O azledilince yerine yine Sait Paşa geçti. Bu kez 4,5 ay kaldı. 30 Kasım 1882'de azledildi ve Sait Paşa 4. kez sadrazam oldu ve Eylül 1885'e kadar sadrazamlık yaptı. Demek ki Mithat Paşa'nın İzmir'de tutuklanmasından Taif'te boğdurulmasına kadar geçen zamanın 34 ayında sadrazamlık koltuğunda Sait Paşa oturuyordu. Mithat Paşa'nın kurtarılması için kılını kıpırdatmadı. Suçu ortak oldu. Mithat Paşa'nın öldürülmesinden kanlı sultan ne kadar sorumlu idiyse o da o kadar sorumlu oldu. Mithat Paşa'nın öldürüldüğü haberi Avrupa başkentlerinde duyulduğu zaman yer yerinden oynadı. Gazeteler bu cinayet olayını protesto ettiler. İstanbul'daki muhabirlerinden bilgi istediler. Padişah telaşa kapıldı. Mithat Paşa'nın kaçırıldığı yolunda saraya jurnaller veriliyordu. Padişah büsbütün ürktü. Yabana muhabirler mabeyine çağrıldı ve kendilerine bu olayın araştırılması ve gerekiyorsa bir otopsi yapılması için Taif'ten bilgi istendiği bildirildi. Abdülhamit Mithat Paşa'nın ölümü hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkmasından çok korkuyordu. Bu olayı örtbas etmek gerekiyordu. Ama nasıl, ya yarın Taif'te Mithat Paşa'nın cesedi mezardan çıkartılır da nasıl öldürüldüğü anlaşılırsa? Padişah bu işin altından kolay kolay kalkamazdı. Yeni Osmanlılar da eline yeni silahlar verilmiş olacaktı. Bunu önlemek için Sultan Hamid Yaver-i Şehriyari Hacı Hüseyin Paşa'yı Yüzbaşı Şakir Efendi ile birlikte Taif'e göndermeye karar verdi. Hüseyin Paşa derhal yola çıkarak Taif'e vardı. Taif kumandanından mezarın yerini öğrendi. Gizlice mezarı kazdırdı. Kendi de mezarın başında durarak cesedi topraktan çıkarttı. Mithat Paşa'nın cesedi çürümüştü. O zamanki koşullarda nasıl bir otopsi yapılabilirdi? Bu, olacak iş değildi. En iyisi paşanın başını İstanbul'a götürmekti. Böyle olunca hiç kimse ceset üzerinde inceleme yapamayacaktı. Mithat Paşa'nın bu kez de kafası kesildi. Bezlere sarıldı ve ufak bir tahta sandığa konarak Hüseyin Paşa'ya teslim edildi. Paşa 30 gün sonra İstanbul'a döner dönmez durumu bütün ayrıntılarıyla mabeyine bildirdi. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa o zaman padişahın yanında hasse müşiri olarak bulunuyordu. Hüseyin Paşa'nın getirdiği sandık önce Osman Paşa'nın dairesine götürüldü. Osman Paşa da sandığı yaverine taşıtarak Zat-ı Şahane'nin huzuruna çıktı. Kanlı Sultan nihayet muradına ermişti. Mithat Paşa'nın kesik kafasına kavuşmuş olmaktan büyük bir kıvanç duyuyordu. Paşa'nın kendisini tahttan indirmesi tehlikesi artık kesinlikle ortadan kalkmış oluyordu. Bunun kanıtı işte karşısındaydı. Kanlı Sultan yavere dönerek, "Aç bakalım, içinde ne var? Bir görelim," dedi. Hemen bir keser getirtildi. Kapağın çivileri söküldü. Sandıkta beyaz sakallarının içinde kapkara bir yüz. Oyuklarının içine çökmüş kuru gözler, boş bir ağız ve sarkmış bir çeneden oluşan bir kafatası duruyordu. Kanlı Sultan, "Nihayet," dedi. "Mithat Paşa'dan kurtulduğumu şimdi anlıyorum." Sandığın bir köşesinde de sıkı sıkıya sarılıp sarmalanmış, şeritlerle bağlanmış bir bohça vardı. "Abdülhamit yavere, şunu da bir aç bakalım," dedi. Kanlı Sultan hiçbir şeye el sürmek istemiyordu. Bohça açıldı. İçinden Mithat Paşa'nın altın saati, özel yazılarında kullandığı mühürü, mürekkep hokkası ve elinden hiç düşürmediği Kur'an çıktı. "Abdülhamit, yine sar bunları," dedi. "Üzerine de merhum Mithat Paşa'nın evrak-ı metrukesi diye yazıp buraya bırak. Yaver, baş üstüne sultanım," dedi. "Emredersiniz." Mithat Paşa sandıktan bu olayı izler gibiydi. "Yaver, peki, hünkârım. Bu kuru kafayı ne yapacağız?" diye sordu. "Yok edeceksiniz. Hiçbir iz kalmayacak." 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra Yıldız Sarayı'ndaki belgeler araştırılırken Abdülhamit'in dairesindeki dolapların birinde Mithat Paşa'nın evrak-ı metrukesi bulundu. Kanlı Sultan suç delillerini tam 24 yıl kendi dolabında değerli bir anı gibi saklamıştı. Bu, bir tür ruh hastalığı, delilikti. Bohçayı bulan subaylar bunu hareket ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa'ya teslim ettiler. O da evrak-ı metrukeyi Mithat Paşa'nın oğlu Ali Haydar Bey'e yolladı. Yine aynı günlerde Mithat Paşa'nın mezarının bulunması için Hicaz Valiliğine emir verildi. Mezarın görkemli bir yere kaldırılması isteniyordu. Mezarı bulup açtılar. İçinden kafatası çıkmadı. Aradan yıllar geçti. 1951'de Mithat Paşa'nın kemikleri Taif'ten alınarak büyük bir törenle İstanbul'a getirildi ve Hürriyet Tepesi'ndeki şehitliğe gömüldü. Taif'ten gönderilen tabutta ayak, kol ve omuz kemikleri, bel kemiği ve kaburgalar vardı. Ama kafatası yoktu. Kafatasını Kanlı Sultan yok etmişti. Ama Mithat Paşa'nın kafasındaki özgürlük, eşitlik, adalet ve demokrasi düşüncelerini yok edememiş. Onlar tüm gençliğe mal olmuştu. 1923'te kurulan Cumhuriyet rejiminin temelinde de Mithat Paşa'nın Türkiye'de ilk kez ortaya attığı parlamenter demokrasi ilkeleri yer alıyordu. Mithat Paşa, Batı'daki aydınlanma düşüncesi, Fransız devrimi ve özgürlük mücadelesinden etkilenmiş bir avuç aydınla birlikte 500 yıllık bir imparatorluğun artık köhnemiş zihniyetini değiştirmeyi ve çağdaş bir yönetim anlayışı getirmeyi amaçlamaktadır. Sultan Abdülhamit, meşrutiyeti ilan etme sözüyle tahta geçmiştir. Ama asıl niyeti başkadır. Giderek artan baskıcı bir yönetimle bütün ipleri eline almaya ve kendine karşı çıkan sesleri susturmaya kararlıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş harifesinde bu iki güç karşı karşıya gelecek ve Türk tarihinin en gerilimli mücadelesini yaşayacaklardır. Taif'te ölüm, çöken bir imparatorluğun çağdaşlaşma sancılarını son derece akıcı bir dille anlatırken, dönemin baş aktörlerinin bireysel trajedilerini de başarıyla gözler önüne seriyor. Romanı okurken, Mithat Paşa'nın siyasal bireysel yaşamının, dostluklarının ve aşklarının yanı sıra, günümüzdeki demokrasi savaşının tarihimizdeki kökenlerine ve bugünün siyasal ayak oyunlarına taş çıkartan saray entrikalarına da tanık olacaksınız.